Evet, şimdi kutsal kitaplarımızda Filipililer kitabını açalım. Filipililer 2. bölüm 1. ayetten 11. ayete kadar bugün bakacağız. Rabbin sözünün bize ne söylediğine bakacağız. Lütfen ben okurken siz de aynı zamanda kutsal kitaplarınızdan takip edin. Sevgili kardeşler, bu yaşayan Rabbin diri sözüdür. Lütfen bu şekilde işitin. Böylece Mesih'ten gelen bir cesaret, sevgiden doğan bir teselli ve ruhla bir paydaşlık varsa, yürekten bir sevgi ve sevecenlik varsa, aynı düşüncede, sevgide, ruhta ve amaçta birleşerek sevincimi tamamlayın. Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın. Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin. Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp, insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin. Amin. Rabbin sevgili ev halkı, ona 19. yüzyılda yaşamış bir pastör, toplamı 89 bölümden oluşan Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncillerinin içinde sadece bir bölümde İsa'nın kendi yüreği hakkında konuştuğundan bahseder. Matta 11. bölümde, bugün kutsal kitap okumamız sırasında okuduğumuz bölümde, Matta 11:28-30'da şöyle yazar. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay ve yüküm hafiftir. Grekçe metinde çeviriyi şu şekilde yaparsak aslında Türkçe çevirisi sırasında atlanmış olan bir kelimenin orada olduğunu çok daha net görebiliriz. Şu şekilde çeviriyoruz kardeşler. Çünkü ben yürekten şefkatli ve alçak gönüllüyüm. Çünkü ben yürekten şefkatli ve alçak gönüllüyüm. İsa kendi yüreğinden bahsediyor kardeşler burada. Ve burada seçtiği kelimeler kendi yüreğinin sevgi ve sevecenlik dolu olduğu değil. Kendi yüreğinin esenlik, huzur, barış dolu olduğundan değil. Ama kendi yüreğinden bahsederken çünkü ben yürekten şefkatli ve alçak gönüllüyüm der. Yüreklerimiz hayatlarımızın ve yaşamlarımızın merkezidir, öyle değil mi? Kral Süleyman ne söylüyor özdeyişlerde? Her şeyden önce yüreğini koru. Çünkü yaşam ondan kaynaklanır. Ve bizim ağzımız yüreğimizden taşanı söyler. Öyle değil mi? Yüreğimizde ne varsa ağzımızdan çıkan odur. Ve böylece kim olduğumuzu ortaya çıkarmış oluruz kendi sözlerimizle. İşte İsa, ben şefkatliyim ve ben alçak gönüllüyüm derken kendi yüreğinde hangi erdemlerle dolu olduğunu bizi açığa çıkartıyor. Tanrı kimdir sorusuna burada hepimiz farklı cevaplar verebiliriz. Tanrı sevgidir, Tanrı kutsaldır, Tanrı güçlüdür diye cevaplar verebiliriz. Ama hangimizin aklına ilk başta şu cevabı vermek gelir? Tanrı alçak gönüllü ve şefkatlidir. Ama İsa kendini tam olarak böyle tanımlıyor. Neden Tanrı alçak gönüllü olmak istiyor? Neden Tanrı alçak gönüllü ve şefkatli olmayı seçiyor? Elbette ki bu sorulara cevap verebiliriz ama Tanrı'nın karakteri bizim için bir gizem ve sır olmaya aynı zamanda devam edecektir. Ama yine de kendisini şefkatli ve alçak gönüllü olarak tanıtan ve aynı zamanda tüm tahtlar, yönetimler ve egemenlikler üzerinde hakim olan bu kurtarıcının bizleri kurtarmak için ne yaptığını daha yakından görebileceğimiz Filipililer 2:1-11'e bugün yakından bakacağız. Çünkü Oğul Tanrı'nın bizleri kurtarmak için beden alması bizim inandığımız müjdenin kalbidir kardeşler. Bugünkü pasajımıza şu üç noktayla bakacağız. Mesihsel alçak gönüllülük, Mesih'in alçak gönüllülüğü, Mesih'in yüceltilmesi. Mesihsel alçak gönüllülük, Mesih'in alçak gönüllülüğü ve Mesih'in yüceltilmesi. Sevgili kardeşler, Paulus Filipi şehrinde yaşayan imanlılara bu mektubu yazarken aynı Kolose mektubunda olduğu gibi Roma'da ev hapsinde bu mektubu yazıyor. Ama Paulus'un Roma'da ev hapsinde olmadığını bilen birine bu mektubu okutursanız Paulus'un ev hapsinde olduğu ya da hapiste olduğu konusunda hiçbir fikri olmaz. Çünkü bu mektup sevinç dolu. Bu mektup esenlik dolu. 16 kez Paulus bu mektupta sevinç kelimesini kullanıyor. Ve neden Paulus'un sevinçli olduğu konusunda aslında bunu çok iyi anlayabiliriz Filipliler mektubuna tamamına baktığımızda. Çünkü Paulus'un çok haklı bir nedeni var sevinçli olmak konusunda. Şimdi kendi pasajımıza bakarsak 2. bölümün ilk ayetinde dikkat ederseniz kutsal kitaplarınıza bakarsanız böylece diye başlıyor. Yani bu demek oluyor ki kardeşler kutsal kitaplarınıza ne zaman bu kelimeyle başlayan bir ayet görürseniz bu mutlaka kendinden önceki paragrafa, pasaja atıfta bulunuyor demektir. Yani kendinden önceki bir paragrafta başlamış bir fikir burada bu cümlede devam ediyor. Şimdi ne başladı peki bundan önceki paragrafta? 1.27'de Pavlus şöyle diyor. Ondan bir önceki paragrafta. Ancak yaşayışınız Mesih'in müjdesine layık olsun. Ve devamında Mesih'e benzer bir yaşam yaşamaları için Filipilileri teşvik ediyor. Yaklaşık 10 ayet boyunca. Ve sonra 2.1'e varıyoruz. 2. bölüm 1. ayete. Nasıl Mesih'e ait yaşamlarımızın nasıl Mesih'e yaraşır olması konusunda Paulus konuşmaya devam ediyor. Ve bu da bizi vaazımızın ilk noktasına Mesihsel alçak gönüllülüğe getiriyor. Yani diğer bir deyişle Mesih vari, Mesih benzeri alçak gönüllülük. Paulus haklı olarak alçak gönüllülüğün hem düşüncelerimizde hem de eylemlerimizde olması gerektiğini bildiği için aslında ilk 4 ayeti 2'ye bölüyor. İlk 2 ayet düşüncelerimizde nasıl alçak gönüllü olmamızı bize söylerken son 2 ayet yani 3 ve 4 eylemlerimizde nasıl alçak gönüllü olacağımızı bize gösteriyor. Yani kısacası eylemsiz bir iman nasıl ölüyse eylemsiz bir alçak gönüllülük de ölüdür. Çünkü kutsal kitapta bizlere sürekli tekrar ve tekrar Rabbimizin söylediği bir şey var, öyle değil mi kardeşler? Eğer bir kişi gerçekten Mesih'e aitse ruhun meyvelerini yaşamında öyle ya da böyle bir şekilde kendisini gösterir. İlk iki ayetin çevirisini tekrar yapalım. Neden bilmiyorum ama bir tümce çıkarılmış Türkçe çevirisinde. Belki farklı bir Grekçe metin kullanılır ama şu şekilde ilk dört ayeti şu şekilde çevirmemiz gerekiyor. Elimizdeki Grekçe metinlerden. Böylece eğer herhangi bir şekilde Mesih'ten gelen bir cesaret, eğer herhangi bir şekilde sevgiden doğan bir teselli, eğer herhangi bir şekilde ruhla bir paydaşlık, eğer herhangi bir şekilde yürekten bir sevgi ve sevecenlik varsa aynı düşüncede sevgide, ruhta ve amaçta birleşerek sevincimi tamamlayınız. Paulus adeta bir şiirin dört mısrası gibi yazıyor bu pasajı. Eğer herhangi bir şekilde ile başlayan dört cümleyle sesleniyor aslında bize. Ve bir şiir gibi dört mısradan oluşuyor Paulus'un bu düşünce metni. Ve her birine kısaca ne anlama geldiğine bakalım. Mesih'ten gelen bir cesaret. Ne anlıyorsunuz buradan? Yani Tanrı'nın bizler için kazandığı ve bizleri ortak ettiği zafer sayesinde artık ölümü yenmiş oluyoruz kardeşler. Artık bizlerin imanlılar olarak ne ölümden ne de bedenimize zarar verecek olan insanlardan korkmamızın nedeni vardır. Çünkü biz Rabb'e iman ediyoruz ve bu yüzden cesur olabiliriz. Sevgiden doğan bir teselli. Yani Rabbin sarsılmayan, tükenmeyen her sabah sadakatle tazelediği sevgisi. Ruhta bir paydaşlık. Kutsal kitap ne söylüyor? Ben ve baba biriz. Ben ve baba nasıl birsek siz de bir olun diyor. Bizlerin aynı Mesih ve babanın bir olduğu gibi bir olması gerekiyor. ve yürekten bir sevgi ve sevecenlik. Komşumuzu kendimiz gibi sevmek. Kardeşler, eğer bağlacı ile başlayan bu dört cümlede Paulus'un bizlere nasıl bir yürek tutumuna sahip olmamız gerektiğini söylüyor. Peki bu yürek tutumuna nasıl sahip olabiliriz? Tüm bunlara nasıl sahip olabiliriz? Sadece ve yalnızca Tanrı'ya bakarak, onun sözünde vakit geçirerek, her gün onun lütuf tahtına dualarımızla yaklaşarak, ezgiler söyleyerek, Rabbimizi düşünerek. Bakın Mezmur 36'da Davut ne söylüyor? Sevgin ne değerli ey Tanrı, kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu. Evindeki bolluğa doyarlar, zevklerinin ırmağından içirirsin onlara. Çünkü yaşam kaynağı sensin, senin ışığınla aydınlanırız. Kardeşler, bu sözlere gitmiyorsak, bu kaynaktan beslenmiyorsak bizim böyle bir yürek tutumumuzun olması mümkün değil. Paulus tüm bunları imanlıları söylerken sevincinin tamamlanmasını istiyor. Sevincimi tamamlayın diyor. Yani Paulus'un istediği şey kardeşler, Mesih İsa'ya ait olanların birlik içinde olması. Bu Paulus'un Filipi Kilisesi'nde görmek istediği en büyük şeylerden biri. Sizi birlik içinde görmek istiyorum diyor. İmanların aynı düşüncede, ruhta ve amaçta bir olmaları Paulus'un en çok istediği şeylerden biri. Ancak bu aynı zamanda başarması çok zor olan şeylerden biri. Söylemesi kolay ama başarması çok zor. Öyle değil mi? Çünkü imanlı olsak da, kurtulmuş olsak da bizler kurtulmuş günahkarlarız. Ve ne yazık ki hala yüreklerimize kibir ve gurur hakim olabiliyor. Bu yüzden Paulus 3. ayetten başlayarak hem birliğimizin önündeki en büyük engelin nasıl kalkmasını bize öğretirken aynı zamanda hayatımızda olması gereken en önemli erdemden bahsediyor. Alçak gönüllülük. Alçak gönüllülük hem bir lütuf hem de bir lütuf alma aracıdır kardeşler. 17. yüzyılda yaşamış bir Püritan söylüyor bunu. Hem bir lütuf hem bir lütuf alma aracıdır. Yani alçak gönüllülük olmadan bir imanlının hayatında ne sevgiden, ne teselliden, ne de cesaretten bahsedebiliriz. Alçak gönüllülük adeta diğer bütün mesihsel erdemleri üzerine inşa ettiğimiz bir köşe taşı gibidir. Alçak gönüllülük olmadan ruhsal olarak bizim büyümemiz mümkün değildir. İlk iki ayetteki yürek tutumumuz, 3 ve 4. ayetlerdeki eylemlerimizi üretmedikçe, Mesih'te sahip olduğumuz kurtuluşumuz kendisini eylemlerde göstermediği sürece yalnızca ve sadece kendimizi kandırıyor oluruz kardeşler. Paulus ile aynı dönemde yaşamış Stoacı filozoflardan biri olan Epiktetos, alçak gönüllülüğün bir zayıf karakterin bir işareti olduğunu söylüyor. Aynı dönemde Paulus'ta yaşamış bu filozof. Ve yaklaşık 2000 yıl sonra buradayız. 2023 senesindeyiz ve aslında çok da farklı bir durumla karşı karşıya mıyız sizce? Sizce alçak gönüllülük bugün kilise dışında çok büyük bir erdem mi? Hayır. Hala alçak gönüllülüğü bir zayıflık olarak kabul eden bir dünyada yaşıyoruz. Ama kutsal kitap özellikle imanlılar arasında kilisede alçak gönüllülüğün en temel erdemlerden biri olduğunu söylüyor. Bakın 3. ayeti tekrar okuyalım. Lütfen benimle birlikte tekrar bakın. Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın. Mesih İsa'nın Matta'da da aynı zamanda dediği gibi, aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen ötekilerin kulu olsun. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçoklar için fidye olarak vermeye geldi. Bu dünya alçak gönüllülük kişinin kendisini değersiz görmesi ve özgüven eksikliği zannederken, kutsal kitap bizlere alçak gönüllülüğün aslında bir imanın hayatında olmazsa olmaz bir erdem olduğunu, çünkü Tanrı'nın kendisinin alçak gönüllü olduğundan bize bahsediyor. Romalılar 12:10'da kutsal kitap bizlere diyor ki birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Yani aslında bu dünya gerçek alçak günün ne olduğunu bilmiyor. Bizler ise Mesih'e ait kişiler olarak ve Mesih'in gelini olan bir kilisenin parçası olarak her birimizin alçak gönüllü olmaya ve alçak gönüllü ve alçak gönüllü olmaya çağrılıyoruz aynı zamanda. Neden alçak gönüllü olmamız gerektiği sorusuna cevabı vereceğiz biraz sonra 5. ayetten itibaren. Ama hemen 5. ayete burada geçmek istemiyorum. Neden alçak gönüllü olmamız gerektiği konusunda. Şimdi bu söylediklerim üzerinde biraz düşünelim istiyorum. Çünkü iman hayatımız aklımızın ve yüreğimizin birlikte yürüttüğü bir süreçtir. Eğer sadece anladığımız bir şey yüreğimizde değilse ve sadece duygularımızla aklımız bir yürümüyorsa o iman hayatımızda bir sıkıntı yaşarız kardeşler. Bu ikisi birlikte el ele yürüyor. Şu an burada Mesih'in gelişini özlemle beklerken, göksel bedenlerimizi giymeyi özlemle beklerken, Kutsal Ruh'un bize nasıl seslendiğini işitelim. Rab bu kiliseyi kendi bedenini ve kanını akıtarak kurdu. Her birinizi günahtan bu bedelle satın aldı. O yüzden bugün evrensel kilisenin bir parçası olan İzmir Protestan Kilisesi olarak birbirimize alçak gönüllü bir şekilde davranmaya çağrıldık. Ama bu buyrukları ne kadar yerine getirmeye gayret ediyorsunuz? Elbette hepimiz bu konularda zorlanmaya devam edeceğiz. Hepimiz hala günah işliyoruz. Ama kardeşlerinizin yararını gözetmeyi dahi düşünüyor musunuz hiç? Yoksa sürekli kendi yararınız gözetilsin diye mi buradasınız? Alçak gönüllülük yalnızca karşıdan beklediğiniz bir tavır mı? Yoksa aynı zamanda vermeye çalıştığınız bir tutum mu? Sevgili kardeşler, bizler alçak gönüllü olmaya çağrılıyoruz. Çünkü 5. ve 8. ayetler arasında nedenini çok açık bir şekilde okuyoruz. Şimdi 5. ayetten okumaya başlayalım. Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmı üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. İşte bu da bizim vaazımızın ikinci noktası. Mesih'in alçak gönüllülüğü. Sevgili kardeşler, 5. ayet aslında çok güzel bir şekilde çevrilmiş ama anlaması biraz zor bir ayet. Çünkü literal çevrildiği için. Ama 5. ayet, Mesih İsa'daki düşünce sizde olsun, aslında şu anlama geliyor. Mesih ile aynı tutumda olun. Ya da Mesih İsa'da olanlara yaraşır bir şekilde davranın diyor kutsal kitap bizlere. Yani Mesih İsa nasıl Tanrı özüne sahip olduğu halde kul özüne bürünecek kadar alçak gönüllü olduysa bize de aynı tutum olmalı. Peki öyleyse önce İsa'nın doğası hakkında konuşalım. İsa kimdi? İsa Tanrı'yken insan benzeyişine büründü. İnsanken Tanrı olmadı. İsa Mesih Tanrı'nın kendisiydi. Tanrı sadece insan olan İsa'ya tanrısallık bağışlamadı. Mesih Tanrı ile aynı öze sahip, aynı doğaya sahip kişiydi. Bu kişinin kendisi insan doğasını giyindi. Bakın Yuhanna 1'de kutsal kitap bize ne söylüyor? Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. İsa'yı görenler dünyasal gözleriyle onun tanrısal doğasını göremediler. Kavrayamadılar. Onun hikmetli sözlerini işittiler. Onun öğretişlerini duyunca şaşa kaldılar. Bu adam mutlaka bir öğretmenden, bir peygamberden daha fazlası dediler. Ama onun tanrısal doğasını göremediler. Çünkü bu onların gözlerinden saklanmıştı. Ve bu yüzden Markus 6:3'te bakın kutsal kitap ne söylüyor? Meryem'in oğlu Yakup, Yose, Yahuda ve Simon'un kardeşi olan marangoz değil mi bu? Kız kardeşleri burada aramızda yaşamıyor mu? Ve gücenip onu reddettiler. Çünkü Mesih İsa'nın giyindiği insan doğası gerçek, eksiksiz ve kusursuzdu. İsa Mesih %100 Tanrı ve %100 insandı. İsa'yı görenler onu iyi olarak bile nitelendirmediler. Hiçbir suçu olmadığı halde bir katilden daha aşağı gördüler onu ve bir katilin salınmasını istediler. Ona layık gördükleri şey çarmıhtan başka bir şey değildi. Ama Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. Bu yüzden Mesih İsa insan biçimine bürünmüş olarak, Filipililerde okuduğumuz ayet biraz önce, insan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmı üzerinde ölüme bile boyun eğdi. Roma İmparatorluğu döneminde insanların çoğu pagandı, hatırlıyorsanız. Birçok çoklu tanrılara inanan bir inanç sistemi, bir dinleri vardı. Ve bu o dönemde en güçlü tanrı her zaman daha çok tapılan bir tanrıydı. Mesela en fiziksel olarak güçlü, en zeki, en kurnaz tanrı ya da denizin tanrısı, gökyüzünün tanrısı, şunun tanrısı, bunun tanrısı, tanrısı diye insanlar güçlü tanrıları tapmak istiyordu. Ama müjde Greklere duyurulmaya başlayınca ilk defa kendisini halkı için feda eden ve onlar uğruna tüm görkemini bir yana bırakıp çarmıh gibi bir ölümde dahi ölümü kabul eden bir kurtarıcı olduğu mesajını duydular. Ve bakın 2. yüzyıl filozoflarından bir Grek filozof buna nasıl karşılık veriyor Hristiyanlığa? Kelsos şöyle diyor: Tanrı acı çekmez ve Tanrı aşağılanamaz. Çünkü bu Grekler için yenilip yutulabilecek bir nokta değil, bir haber değildi. Grekler bunu kesinlikle kabul edemezler. Nasıl olur da Tanrı acı çeker, Tanrı aşağılanır? Ve bu yüzden Hristiyanların zayıf bir tanrıya tapmakla suçladılar ve başlarına gelen birçok felaketten dolayı Hristiyanların zayıf tanrısı yüzünden deyip onlara eziyet ettiler. Kardeşler, bu konuda günümüzde insanların fikrinde bu konuda pek bir değişiklik olmadığını görüyoruz, öyle değil mi? Mesela bugün Müslüman bir toplumda yaşıyoruz ve İslamiyet İsa'nın Tanrı'nın oğlu olmadığının yanı sıra Mesih'in çarmıhta acı çekmediğini ileri sürüyor. Ve bu yüzden Mesih çarmıhta çarmıha gerilmeden göğe alındığını söylüyor. Çünkü nasıl olur da kutsal bir adam, hele ki bir peygamber, çarmıh gibi bir ölümü hak edebilir? Bunun konuşması bile kabul edilebilir bir şey değil. Bir peygamberin bu şekilde ölüyor olması. Lakin sevgili kardeşler, Rabbin sözü bizlere günahımızın ne kadar büyük ve ne kadar ciddi bir problem olduğunu söyleyen tek kaynaktır. Ve günahımızın korkunç sonucuyla yüz yüze geldiğimizde şunu görüyoruz. Çünkü günahın ücreti ölümdür. Ama işte tam bu noktada Rab, bakın Romalılar 5:8'de ne söylüyor? Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Eğer Mesih'in yaşamı çarmıhtaki ölümüyle sonuçlanıyor olsaydı, bu ölümde nasıl bir sevinç bulabiliriz ki? Ölüm ve sevinç nasıl ikisi bir cümlede yan yana gelebilir? Sevdiğiniz birisinin ölümüyle nasıl sevinebilirsiniz? Ama Mesih ölümü yendi, yaşamı orada sonlanmadı. Biz imanlılar olarak kendisini çarmıh gibi acı ve utanç dolu bir ölümü kabul edebilecek kadar alçaltan bir Tanrı'nın ölümüne işte bu yüzden seviniyoruz. Çünkü Mesih ölümü ve günahı yendi. Tanrı onun, Yaşaya 53'te okuduğumuz gibi, Tanrı onun kendisini sunmasından hoşnut kaldı. İsa alçak gönüllü bir şekilde, sanki bizim fısıh bayramı kurbanımız gibi kendisini sundu. Ve 9:11'e bakalım, vaazımızın son noktası. Şöyle söylüyor Tanrı: bunun için Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin. İşte biz de bu yüzden 1. Korintliler 15. bölümde Paulus'un çok güzel bir şekilde yazdığı gibi biz de Mesih'e iman edenler olarak ey ölüm zaferin nerede? Ey ölüm dikenin nerede? Diye seslenebiliyoruz. Çünkü artık Mesih her ikisinde yenmiştir. Görünmez Tanrı'nın görünümü olan Mesih İsa, Adem'in başarısız olduğu her alanda denenmiş ama kusurlu bulunmamıştır. Her alanda mükemmel bir hayat yaşamış ve Tanrı'nın onu dünyaya gönderme sebebini bildiği halde Tanrı'nın adının yüceliği uğruna bu kaseden içmeye razı olmuştur. Bu yüzden Tanrı ondan pek çok hoşnut olmuş ve Mesih'in kanı aracılığıyla bizleri kendisiyle barıştırmaya razı olmuştur. İşte bu yüzden Tanrı Mesih'i tüm yaratılış üzerinde bir yetkiyle ödüllenmiştir. Bu ayetler Filipililere cesaret ve umut, esenlik veriyor olmalıydı. Öyle değil mi kardeşler? Çünkü Filipililer öyle bir şehirde yaşıyordu ki denizciler denize açılmadan önce denize hükmeden tanrıları hoşnut etmek için kurbanlar sunarken tüccarlar bir yere gitmeden önce başka tanrılar için kurban sunmaktaydı. Herkes belirli tanrıları hoşnut etmeye çalışıyordu. Çünkü her şey tanrının etrafında dönüyordu. Ve her bir tanrının farklı bir alanda hakim olduklarına inanıyorlardı. Ama Paulus Filipi şehrindeki kiliseye şunu söylüyor. Göğe, yere ve yer altındakilerine hükmeden tek bir tanrı var. O da Rabbimiz Mesih İsa'dır. İşte bu yüzden bizim de sıkıntılarımızda cesaret ve esenlik bulabileceğimiz bir mesajdır bu kardeşler. Tanrımız her şeye hükmetmektedir. Onun hakim olmadığı ne bir metrekare toprak ne de bir saniye zaman vardır. Tanrı her şeye hükmetmektedir. Her şeye egemendir. Ama Tanrı bizleri bu dünyada da terk etmemiştir. Günahkar olan bu dünyaya kul özüne bürünüp gelmiş ve bizleri Mesih İsa aracılığıyla kurtarmaktadır. Yuhanna da dediği gibi İsa diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Sevgili kardeşler, ben yürekten alçak gönüllü ve şefkatliyim diyen bu harika Tanrı tarafından canları rahata kavuşturulanlar olarak Mesih İsa'ya benzer yaşamlar yaşamaya çağrıldınız. Adeta tüm haklarından feragat ederek gelen Mesih İsa'nın ölümü tarafından kurtarılan sizler artık birbirinizle olan ilişkilerinizde ne hak edip hak etmediğinize göre değil ama alçak gönüllü bir şekilde davranmaya çağrıldınız. Kardeşlerinizi birbirinden üstün saymaya çağrıldınız. Unutmayın ki gerçek mutluluk almak değil vermektir. Sizin için tüm eziyetlere katlanıp canını veren bir kurtarıcınız varken sizlerin de kardeşlerinizin yararını düşünüp onların önünde alçak gönüllü bir şekilde davranmanız gerekir. Ve tüm bunları Baba Tanrı'nın yüceliği içinde yaptığımızı hiçbir zaman unutmayalım. Baba, Oğul ve Kutsal Adıyla. Amin.